Ayrım 17. Bütün masallar, bütün öyküler. Dördüncü kısım. Hortlak ertesi gün çok halsiz ve yorgundu. Son 4 haftanın heyecanlı olayları etkisini göstermeye başlıyordu. Sinirleri tamamıyla perişandı, en küçük bir gürültüde yerinden sıçrıyordu. 5 gün odasından çıkmadı. Sonunda kütüphanedeki kan lekesi konusunda geri adım atmaya karar verdi. Otisler lekeyi istemiyorlarsa demek ki onu hak etmiyorlardı. Anlaşılan alçak, maddesel bir varoluş düzeyinde yaşayan insanlardı ve bu tür duyusal görüngülerin sembolik değerini takdir etmekten acizlerdi. Hortlakların insanlara görünmeleri ve göksel cisimlerin gelişimi ise tabii apayrı bir konuydu ve gerçekten de kendi elinde değildi. Haftada bir koridorda belirmek ve her ayın ilk ve üçüncü çarşambası cumbanın büyük penceresinden aşağı abuk subuk laflar etmek görevleri arasındaydı. Ve bu görevlerden kaytarabileceğini sanmıyordu. Hayatının kötülüklerle dolu olduğu bir gerçekti. Ama öte yandan doğaüstüyle ilgili konularda son derece vicdanlıydı. Art arda 3 cumartesi adeti olduğu üzere gece yarısıyla sabah saat 3 arasında görülmemek ya da duyulmamak üzere her önlemi alarak koridoru arşınladı. Çizmelerini ayağından çıkardı, eski kurt yeniği tahtalar üzerinde mümkün olduğunca hafif adımlarla yürüdü. Geniş kara bir kadife pelerine büründü ve zincirlerini Rising Sun yağıyla yağlamaya özen gösterdi. Bu sonuncu tedbiri alma konusunda epeyce zorlandığını söylemek durumundayım. Mamafih bir gece bütün aile yemekteyken Mr. Otis'in yatak odasına gizlice girerek yağ kutusunu alıp götürdü. Önce bu yaptığı şeyin onu biraz alçalttığını düşündüyse de sonradan icadın çok faydalı olduğunu ve oldukça da işine yaradığını itiraf etmek zorunda kaldı. Gene de bütün bunlara rağmen onu rahat bırakmadılar. Koridora durmadan teller geriliyor, karanlıkta bunlara takılıp düşüyordu. Bir keresinde de Kara Isaac ya da Hogley orman avcısı rolüne hazırlanırken ikizlerin onun için duvar halılı odanın girişinden meşe merdiven sağlığına kadar sürdükleri tereyağına basarak müthiş tehlikeli bir biçimde yuvarlanmıştı. Bu sonuncu hakaret onu öylesine çileden çıkardı ki saygınlığını yeniden kazanmaya ve ertesi gece şu küstah genç Eton talebelerini meşhur gözü kara Rupert ya da kellesiz kont kılığı da ziyaret etmeye karar verdi. 70 yılı aşkındır bu kılıkta görünmemişti. Daha doğrusu bu kılıkla güzel Lady Barbara Modish'i korkutup onun hali hazırdaki Lord Canterville'in büyük babasıyla nişanını aniden atarak yakışıklı Jack Castleton'la Gretna Green'e kaçmasına yol açtığı tarihten bu yana. Lady Modish alacakaranlık vakti teraslarında korkunç bir hortlağın dolanmasına izin veren bir aileye dünyada gelin gitmeyeceğini bildirmişti. Zavallı Jack, daha sonra Wentworthshire'lığında bir düelloda Lord Canterville tarafından vurulmuş, senesi çıkmadan Lady Barbara de Tunbridge Wells'da üzüntüsünden ölmüştü. Yani sonuç her bakımdan çok başarılı olmuştu. Fakat doğa ötesinin en büyük bilinmezliklerinden biriyle, daha bilimsel bir tabir kullanmak gerekirse doğaüstü boyutla, ilgili olarak böyle teatral bir ifade kullanmam uygun düşerse makyaj faslı çok uzundu. Hazırlanmak tam 3 saatini alıyordu. Sonunda hazırlık bitti ve görünümünden çok memnun kaldı. Elbisenin aksesuarı olan kocaman süvari çizmeleri ona birazcık büyüktü ve 2 piştovdan ancak birini bulabilmişti. Ama genel olarak halinden gayet hoşnuttu. Saat 1:15 gece ahşap kaplamadan süzülerek çıktı ve sürünürcesine koridordan geçti, ikizlerin odasına vardığında, perdelerinin rengi yüzünden mavi yatak odası olarak adlandırıldığını söylemem gerekiyor, kapının hafifçe aralık olduğunu gördü. Etkileyici bir giriş yapmak için kapıyı bir hışımla ardına kadar açmasıyla birlikte ağır bir su testisinin üzerine yuvarlanarak onu iliklerine kadar ıslatması ve sol omzunu da milim hesabıyla ıskalaması bir oldu. Aynı anda 4 direkli yataktan gelen bastırılmaya çalışılan kıkırdamalar duyuldu. Sinir sisteminin uğradığı şok o dönemde büyüktü ki elinden geldiğince hızla koşarak odasına kaçtı ve ertesi gün ağır bir nezleyle yatağa serildi. Bütün bu olup bitenlerde tek teselli bulduğu yan, kellesini beraberinde getirmemiş olmasıydı. Çünkü eğer getirmiş olsaydı sonuçları çok ciddi olabilirdi. Artık bu saygısız Amerikalı aileyi korkutmaktan tamamen ümidini kesmişti. Onun yerine genelde cereyanda kalmasın diye boynunda kalın kırmızı bir atkıyla ve ikizler tarafından saldırıya uğrama ihtimaline karşı yanında küçük bir arkebüz taşımayı ihmal etmeyerek evin koridorlarında kumaş terliklerini sürüye sürüye yürüyüp durmakla yetindi. Son darbeyi 19 Eylül'de yedi. Aşağıya girişteki büyük hole inmişti. Hiç değilse burada tacize uğramayacağından emindi. Birleşik Devletler Orta Elçisiyle karısının Saroni tarafından çekilen ve Canterville aile tablolarının yerini almış büyük boy fotoğraflarına bakıp alaylı sözler söyleyerek eğleniyordu. Sade ve düzgün giyinmişti. Üzerinde orası burası mezarlık küfü lekeli uzun bir kefen vardı. Çenesini sarı bir keten kumaş parçasıyla bağlamıştı. Elinde küçük bir lamba ve zangoç küreği taşıyordu. Aslını söylemek gerekirse canlandırdığı en dikkat çekici rollerden biri olan Mezarsız Jonas ya da Chertsey çiftliğinin ceset hırsızı rolü için giyinmişti. Komşuları Lord Rufford'la kavgalarının gerçek nedenlerinden biri olduğu için Canterville'ler bu rolü çok iyi hatırlarlardı. Saat sabaha karşı ikiye geliyordu ve görebildiği kadarıyla kimseden çıt çıkmıyordu. Fakat kan lekesinden iz kalmış mı diye bakmak üzere kütüphaneye doğru giderken karanlık bir köşeden kollarını deli gibi başlarının üzerinde sallayarak "Bö!" diye kulağına haykıran iki karaltı fırladı önüne. Bu koşullarda doğal karşılanabilecek bir paniğe kapılarak merdivenlere doğru koştu. Fakat orada kendisine elinde büyük bir bahçe filitiyle Washington Otis'in beklemekte olduğunu gördü. Her taraftan düşmanlarla kuşatılmış ve neredeyse köşeye kıstırılmış olduğunu görünce büyük demir şöminenin içine girip kayboldu. Allah'tan şömine yakılmamıştı. Kısalı uzunlu bacaların içinden geçerek geri yollandı. Odasına vardığında fena halde kirpas ve umutsuzluk içindeydi. Ondan sonra bir daha hiçbir gece seferinde gören olmadı onu. İkizler birçok kereler ona pusu kurdular. Ana babalarını ve hizmetçileri kızdırmak pahasına basamaklara fındık kabukları serptilerse de nafile. Duygularının çok incinmiş olduğu, bir daha ortalara çıkmayacağı aşikardı. Böylece Mr. Otis yıllardır üstünde çalıştığı Demokratik Parti'nin tarihi hakkındaki büyük eserine devam edebildi. Mrs. Otis, bütün yöreyi hayranlığa sevk eden büyük bir deniz tarağı ziyafeti düzenledi. Oğlanlar lakros, oşre, poker gibi mahalli Amerikan oyunlarına verdiler kendilerini. Virginia ise tatilinin son haftasını geçirmek üzere Canterville Chase'e gelen genç Cheshire dükü ile birlikte bidillisine binerek ağaçlıklı yollarda gezindi. Genel olarak hortlağın çekip gittiği düşünülüyordu. Hatta Mr. Otis Lord Canterville'a bu mealde bir mektup yazmış, o da cevaben bu haberden duyduğu memnuniyeti bildirmiş ve elçinin değerli eşine en içten tebriklerini göndermişti. Oysa Otis'ler yanılmaktaydılar. Çünkü hortlak halen evin içindeydi ve artık eli ayağı tutmamakla birlikte işin peşini bırakmış filan değildi. Özellikle de genç Cheshire dükünün evde konuk olduğunu duyduğu için. Delikanlının büyük amcası Lord Francis Stilton bir keresinde Albay Carberry ile Canterville hortlağı ile barbut oynayacağı dair 100 İngiliz lirasına bahse girmiş ve ertesi gün oyun odasında yerde o kadar korkunç bir inmeye tutulmuş halde bulunmuştu ki daha çok uzun yıllar yaşamasına rağmen ağzından düşeş kelimesinden başka laf çıkmamıştı. Bu hikaye o zamanlar herkes tarafından bilinmesine rağmen iki ailenin de saygınlığına halel gelmemesi için elden geldiğince örtbas edilmişti. Olayla ilgili bütün ayrıntılar Lord Tuttle'ın Kralın Naibi ve Dostlarına Dair Anılar adlı kitabının 3. cildinde yer almaktadır. Bu durumda hortlak haliyle Stilton'lar üzerindeki etkisini kaybetmediğini özellikle göstermek istiyordu. Zaten bu aileyle uzaktan akraba oluyordu. Kendi büyük kuzeni herkese malum olduğu üzere bütün Cheshire düklerinin çizgisel olarak neşet ettikleri Sieur de Bourgelay ile En Second Noces evlenmişti. Dipnot ikinci evliliğini yapmıştı. Bu yüzden Virginia'nın küçük sevgilisine meşhur vampir keşiş ya da kanı çekilmiş Benedict'ten rolüyle görünmek üzere hazırlıklarına başladı. Bu o kadar korkunç bir gösteriydi ki, ihtiyar Lady Startup 1764 yılının meşhum yılbaşı arifesinde buna şahit olduğunda kulak paralayan çığlıklar atmaya başlamış, bu çığlıklar şiddetli bir beyin kanamasıyla sonuçlanmış ve en yakın akrabaları olan Canterville'leri mirasından çıkarıp bütün parasını Londralı eczacısına bırakarak 3 gün sonra ölmüştü. Fakat son anda hortlağın ikizlerden duyduğu korku galebe çaldı ve odasından dışarı çıkamadı. Bunun üzerine de küçük Dük, büyük yatak odasındaki geniş, tüylü sayvanın altında mışıl mışıl uyuyup rüyasında Virginia'yı gördü. Beşinci kısım. Bundan birkaç gün sonra Virginia ve kıvırcık saçlı şövalyesi atla Brockley çayırlarına yollandılar. Kız orada çalılık bir engeli atlarken binici elbisesini öyle kötü yırttı ki eve dönüşünde kimse görmesin diye arka merdivenlerden içeri girmeye karar verdi. Kapısı o anda açık olan duvar halılı odanın önünden koşarak geçerken içeride birini gördüğünü sandı ve bunun bazen buraya gelip dikiş diken annesinin hizmetçisi olduğunu sanarak ondan elbisesini onarmasını istemek üzere başını içeri uzattı. Ama ne görsün, içerideki Canterville hortlağının ta kendisi değil mi? Pencerenin yanında oturmuş, sarı ağaçların tarumar olmuş altınının havada uçuşmasını, kırmızı yaprakların eve varan uzun yoldan aşağı deli gibi savruluşlarını seyrediyordu. Başını avcuna dayamıştı ve tam bir ruh çöküntüsü içinde olduğu belliydi. Hatta o kadar yitik, o denli kırık dökük görünüyordu ki ilk düşüncesi odasına kaçıp kapısını kilitlemek olan küçük Virginia'nın içi acımayla doldu ve koşup onu teselli etmek istedi. Virginia'nın adımları o kadar hafif, hortlağın kapıldığı melankoli o kadar derindi ki Virginia onunla konuşuncaya kadar hortlak kızın odada bulunduğunun farkına varmadı. ''Senin için çok üzülüyorum'' dedi kız. ''Ama erkek kardeşlerim yarın Eton'a geri dönüyorlar. Eğer sen de rahat durursan kimse canını sıkmaz.''
''Benden rahat durmamı istemen çok saçma.'' diye cevap verdi hortlak. Dönüp onunla konuşma cesaretini gösteren güzel küçük kıza şaşkınlıkla bakarak. ''Hem de çok saçma. Zincirlerimi şangırdatmadan, anahtar deliklerinden içeriye doğru inlemeden, geceleri ortalıkta dolaşmadan edemem ben. Eğer demek istediğim buysa... Tek varoluş sebebim bu.
Bu varoluş sebebi filan değil. Hem çok kötülükler yaptım biliyorsun. Mrs. Umney buraya geldiğimiz ilk gün senin karını öldürdüğünü söyledi bize.
Evet, pekala da itiraf ediyorum dedi hortlak aksi bir sesle. Ama o tamamen aile içi bir meseleydi ve başkalarının üzerine vazife değildi.
Kim olursa olsun birisini öldürmek yanlıştır dedi Virginia. Bazen eski New England atalarından birinin mirası olan tatlı bir püriten ciddiyeti gelirdi üzerine.
Soyut ahlakın ucuz acımasızlıklarından nefret ederim. Karım çirkindi. Gömleklerimin kollarını hiçbir zaman doğru düzgün kolalayamazdı. Yemek pişirmesini ise hiç bilmezdi. Hogley ormanında bir geyik vurmuştum bir keresinde. 2 yaşında şahane bir tosun. Onu masaya nasıl getirdiğini biliyor musun sen? Her neyse fark etmez artık. Çünkü her şey gelip geçti. Ayrıca ben onu öldürmüş olsam da erkek kardeşlerinin de beni açlıktan öldürmeleri hiç hoş değildi.
Seni açlıktan mı öldürdüler? Ah Bay Hortlak, yani Sir Simon, aç mısınız? Yanımda bir sandviç var, ister miydiniz?
Hayır teşekkür ederim. Artık hiçbir şey yiyemiyorum. Ama gene de sana çok teşekkür ederim. O korkunç, kaba, inceliksiz, üç kağıtçı ailenden çok daha iyisin sen.
Sus diye bağırdı Virginia ayağını yere vurarak. Kaba, korkunç ve inceliksiz olan sensin. Üç kağıtçılığa gelince, kütüphanedeki o gülünç kan lekesini tazelemek için kutundan boyaları çalıp duranın kendin olduğunu biliyorsun. Önce bütün kırmızılarımı aldın. Carmen kırmızısı da dahil olmak üzere hiç gün batımı resmi yapamaz oldum. Sonra zümrüt yeşilini ve krom sarısını da aldın. Sonunda çivit mavisiyle çin beyazından başka şey kalmadı. Benim de insanın içini karartan, üstelik yapması da kolay olmayan mehtap resimleri yapmaktan başka çarem kalmadı. Çok kızmakla birlikte seni hiçbir zaman kimseye şikayet etmedim. Olay tümüyle çok gülünçtü. Çünkü zümrüt yeşili kan lekesi mi olurmuş?
Yani dedi hortlak süngüsü düşmüş bir sesle. Ne yapabilirdim ki? Günümüzde gerçek kan bulmak çok zor. Kardeşim Paragon deterjanıyla bu işi başlatınca ben de boyalarını almakta beis görmedim. Renge gelince o her zaman bir zevk meselesidir. Canterville'ların kanları mavidir. Mesela İngiltere'nin en mavi kanı, ama siz Amerikalılar böyle şeyleri umursamazsınız biliyorum.
Bir şey bildiğin yok. Sana tavsiyem Amerika'ya göç et de zihnin açılsın. Babam seve seve biletini öder. İster ispirto ruhu ister başka ruh. Hepsi için ağır vergiler ödemek gerekiyor. Ama gümrükte sorun olmaz. Çünkü bütün gümrükçüler demokrattır. New York'ta büyük sükse yapacaksın. Orada bir büyük baba edinmek için yüz binlerce dolar verecek insanlar tanıyorum. Bir aile hortlakları olsun diye bundan çok daha fazlasını vereceklerdir.
Amerika'dan hoşlanacağımı sanmıyorum.
Harabelerimiz, tuhaflıklarımız yok diye herhalde dedi Virginia alaylı bir sesle.
Harabeymiş, tuhaflıklarmış diye yanıtladı hortlak. Donanmanız ve Amerikan terbiyeniz var ya.
İyi akşamlar, gidip babama ikizlerin tatilini bir hafta daha uzattırmasını söyleyeceğim.
Lütfen gitmeyin Miss Virginia diye bağırdı hortlak. Çok yalnız ve mutsuzum, ne yapacağımı bilemiyorum hakikaten. Uyumak istiyorum, uyuyamıyorum.
Amma da saçma. Tek yapman gereken şey yatağa girip mumu üflemek. Bazen özellikle de kilisede uyanık kalmak son derece güçtür. Ama uykuya dalmak hiç de zor değildir. Bebekler bile bunun sırrını biliyorlar. Pek akıllı yaratıklar olmadıkları halde.
300 yıldır gözümü kırpmadım dedi hortlak hüzünlü bir sesle.
Virginia'nın güzel mavi gözleri hayretten iri iri açıldı.
300 yıldır gözümü kırpmadım, öyle yorgunum ki.
Virginia çok ciddileşti. Küçük dudakları gül yaprakları gibi titredi. Ona yaklaştı, yanına çömelerek başını kaldırıp hortlağın ihtiyar kırış kırış yüzüne baktı.
Zavallı, zavallı hortlak diye mırıldandı. Uyuyacak yerin yok mu? Çam ormanlarının çok ilerisinde diye mırıldandı hortlak, alçak rüyada gibi bir sesle. Küçük bir bahçe var, orada uzun otlar boy atar. Baldıran otunun çiçeği kocaman beyaz yıldızlar halinde açılır. Orada bülbül bütün gece öter. Bütün gece öter. Soğuk billur ay yukarıdan yeryüzüne bakar ve porsuk ağacı dev kollarını uyuyanların üzerine gerer.
Virginia'nın gözleri yaşlarla doldu. Yüzü de ellerine gömdü. Ölümün bahçesi bu senin söylediğin diye fısıldadı kız.
Evet ölüm. Ölüm kim bilir ne kadar güzeldir. Yumuşak kahverengi toprakta yatmak, insanın başının üzerinde dalgalanan otlarla, zamanı unutmak, hayatı bağışlamak, huzur bulmak. Sen bana yardım edebilirsin. Sen bana ölümün evinin kapılarını açabilirsin. Çünkü sen hep sevgi dolusun ve sevgi ölümden güçlüdür.
Virginia titredi, soğuk soğuk ürperdi. Birkaç saniye sessizlik oldu. Korkunç bir rüyadaydı sanki. Sonra hortlak yeniden konuştu. Konuşması rüzgarın iç çekişi gibiydi.
Kütüphanenin penceresinin içindeki eski kehaneti hiç okudun mu?
Ah, hem de sık sık diye bağırdı küçük kız başını kaldırıp ona bakarak. Ezbere biliyorum. Garip kara harflerle yazılı. Okuması da zor. Sadece 6 satır.
Altın kalpli bir kız çıkartırsa günahkar dudaklardan bir dua. Yeşerirse kurumuş badem ağacı ve gözyaşını dökerse küçük bir çocuk. Nihayet sükun bulacak bütün ev ve o zaman huzur gelecek Canterville'a.
Ama ne anlama geldiğini bilmiyorum.
Şu demek dedi hortlak hüzünlü bir sesle. Benim günahlarım için benim yerime sen ağlayacaksın. Çünkü benim gözlerimde yaş yok. Benimle birlikte ruhumun kurtuluşu için dua edeceksin. Çünkü benim inancım yok. Ve eğer sen her zaman tatlı, iyi ve sevecen bir kız olmuşsan ölüm meleği bana acıyacak. Karanlıkta korkunç gölgeler göreceksin. Zalim sesler kulağına bir şeyler fısıldayacaklar. Ama sana zarar veremeyecekler. Çünkü küçük bir çocuğun iç temizliği karşısında cehennemin güçleri dayanamaz.
Virginia cevap vermedi. Hortlak ellerini delice bir umarsızlık içinde ovuştururken bir yandan da kızın önüne eğilmiş altın rengi saçlı başına bakıyordu. Birden ayağa kalktı küçük kız. Yüzü iyice solmuştu. Gözlerinde garip bir parıltı vardı.
Korkmuyorum dedi kararlı bir sesle. Ölüm meleğinden senin için acıma dileyeceğim.
Hortlak oturduğu yerden hafif bir sevinç çığlığı atarak kalktı. Kızın elini aldı, eski moda bir zarafetle eğilerek öptü. Elleri buz gibi soğuktu, dudakları ateş gibi yanıyordu. Ama hortlak onu odanın daha loş olan öteki ucuna doğru götürürken Virginia tereddüt etmedi. Solmuş yeşil duvar halısının üzerinde minicik avcılar vardı. Püsküllü borularını üflediler ve minicik elleriyle Virginia'ya geri dönmesini söylediler.
''Geri dön küçük Virginia!'' diye bağırdılar, ''geri dön!''
Ama hortlak kızın eline daha da sıkıca yapıştı. Kız onları görmemek için gözlerini yumdu. Kertenkele kuyruklu, patlak gözlü korkunç hayvanlar oymalı şömineden ona doğru bakıp gözlerini kırpıştırdılar.
''Sakın küçük Virginia, sakın kendini! Seni bir daha hiç görmeyebiliriz!''
Ama hortlak daha da hızlı süzülerek yoluna devam etti. Virginia onlara kulak asmadı. Odanın sonuna varınca hortlak durdu ve kızın anlayamadığı bir takım kelimeler mırıldandı. Kız gözlerini açtı ve duvarın bir sis perdesi gibi ağır ağır solup gittiğini, önünde büyük kara bir mağaranın ağzının açıldığını gördü. Acı, soğuk bir rüzgar esti çevrelerinde. Kız elbisesinin eteğinden bir şeyin çekiştirmekte olduğunu hissetti.
''Çabuk, çabuk!'' diye bağırdı hortlak. ''Yoksa çok geç olacak!''
Tahta kaplamalar bir anda arkalarından kapandı. Duvar halılı oda bomboştu. Altıncı kısım. 10 dakika kadar sonra çayı haber veren çıngırak çalındı. Virginia çaya inmeyince Mrs. Otis onu çağırmak üzere uşaklardan birini yolladı. Uşak çok geçmeden geri geldi ve Miss Virginia'yı hiçbir yerde bulamadığını söyledi. Kız her akşam yemek masası için çiçek toplamak üzere bahçeye çıkmak adetinde olduğundan Mrs. Otis önce aldırmadı. Ama saat 6'yı çalıp da Virginia oralarda görünmeyince gerçekten telaşlandı ve onu aramaları için oğlanları dışarı yolladı. Bu arada kendisi ve Mr. Otis de evdeki her odayı tek tek arıyorlardı. 6:30'da oğlanlar geri geldiler ve hiçbir yerde kız kardeşlerinin izine rastlayamadıklarını söylediler. Artık herkesi müthiş bir endişe almıştı. Kimse ne yapacağını bilemiyordu. O sırada Mr. Otis ansızın birkaç gün önce bir çingene kafilesine evin arazisine kamp kurma izni verdiğini hatırladı. Bu aklına gelir gelmez de çingenelerin kamp kurduklarını bildiği Blackwell çukurluğuna doğru yola çıktı. Yanına da büyük oğlunu ve çiftlikteki yanaşmalardan ikisini aldı. Üzüntüden aklı başından giden küçük Cheshire dükü onlarla birlikte gitmek için yalvardıysa da bir arbede çıkabileceğini düşünen Mr. Otis ona izin vermedi. Ama oraya vardıklarında Mr. Otis çingenelerin çekip gitmiş olduklarını gördü. Aceleyle çekip gittikleri belliydi. Çünkü ateş henüz sönmemişti ve çimenlerin üzerinde tabaklar duruyordu. Mr. Otis Washington'la diğer iki adamı çevreyi araştırmaya yolladıktan sonra eve koştu. Ve bölgedeki bütün polis müdürlerine telgraf çekti. Serseriler ya da çingeneler tarafından kaçırılan küçük bir kızı aramalarını bildirdi. Sonra atını eğerletti, karısıyla 3 oğlana ısrarla sofraya oturmalarını söyledikten sonra yanına bir seyis alarak Ascot yoluna doğru yola çıktı. Ne var ki daha 2 mil gitmiş gitmemişti, arkasından 4 nala bir atlı geldiğini duydu. Geri dönüp baktığında küçük dükün yüzü kıpkırmızı, başı açık olarak midillisine binmiş arkalarından gelmekte olduğunu gördü. ''Lütfen kusuruma bakmayın Mr. Otis'' dedi oğlan kesik kesik soluyarak. ''Fakat Virginia kayıp olduğu sürece benim boğazımdan lokma geçmez. Lütfen bana kızmayın. Geçen yıl nişanlanmamıza izin verseydiniz bütün bu dertler hiç açılmayacaktı başımıza. Beni geri göndermeyeceksiniz değil mi? Geri gitmem, gidemem.'' Elçi genç yakışıklı haylaza gülümsemekten kendini alamadı. Onun Virginia'ya olan bağlılığını gayet dokunaklı bulmuştu. Bu yüzden atından aşağı doğru eğilerek babacan bir tavırla sırtını sıvazladı ve dedi ki,
''Eh Cecil, madem ki geri gidemeyeceksin, herhalde benimle gelmen gerekecek. Ama sana Ascot'ta bir şapka almalıyız.''
''Aman boş verin şapkayı, ben Virginia'yı istiyorum.'' diye haykırdı küçük dük gülerek ve tren istasyonuna doğru 4 nala at sürmeye başladılar. Orada Mr. Otis istasyon şefine Virginia'nın eşkaline uyan birinin platformda görülüp görülmediğini sordu. Ama yeni bir bilgi edinemedi. Gene de önceki ve sonraki istasyonlara telgraf çeken istasyon şefi kızı gözden kaçırmayacaklarını söyledi. Henüz kepenklerini açmakta olan bir keten dokuma mağazasından küçük düke bir şapka aldıktan sonra Mr. Otis 4 mil kadar uzaklıktaki bir köy olan Bexley'e yollandı. Yanında büyük bir çayırlık bulunduğu için burasının ünlü bir çingene barınağı olduğu söylenirdi. Burada taşra polisini ayaklandırdılarsa da bir bilgi edinemediler. Çayırı baştan aşağı gezdikten sonra atlarını eve doğru sürdüler ve saat 11 sularında pestilleri çıkmış ve üzüntüden bitkin bir halde Chase'e vardılar. Washington'ı ve ikizleri evin kapısında ellerinde fenerlerle bekler buldular. Eve giden ağaçlıklı yol karanlıktı. Virginia'nın izine bile rastlanmamıştı. Çingeneler Brockley çayırında yakalanmışlardı. Fakat Virginia onlarla birlikte değildi. Aniden oradan ayrılmalarını Chorton panayırının tarihini yanlış hatırlamalarıyla açıklıyorlardı. Geç kalmamak için aceleyle yola çıkmışlardı. Virginia'nın kaybolduğunu duyduklarına gerçekten çok üzülmüşlerdi. Çünkü Mr. Otis'e arazisinde kamp kurmalarına izin verdiği için çok müteşekkirdiler. İçlerinden 4 tanesi kafileden ayrılıp arayanlara katılmıştı. Sazanlı gölün dibi karış karış taranmış, Chase baştan aşağı aranmış ama bir sonuç alınamamıştı. En azından o gecelik Virginia'yı kaybettikleri kesindi. Mr. Otis ve oğlanlar müthiş bir bozguna uğramışlık hissi içinde eve döndüler. Seyis 2 at ve midilli ile arkalarından geliyordu. Girişte korkmuş bir grup hizmetkar bekliyordu. Kütüphanedeki divanın üzerinde ise korku ve kaygıdan neredeyse aklını oynatacak hale gelmiş, zavallı Mrs. Otis uzanmış yatıyordu. Yaşlı kahya kadına kolonya ile alnını ovduruyordu. Mr. Otis hemen onun bir şeyler yemesi konusunda diretti ve herkese yemek getirilmesini emretti. Hüzünlü bir yemekti, hemen hiç kimse konuşmuyordu. İkizler bile şaşkın ve usluydular, çünkü kız kardeşlerini çok severlerdi. Yemek bittiğinde küçük Dük'ün yalvarmalarına rağmen Mr. Otis hepsinin yataklarına gitmesi konusunda ısrar etti. Artık bu gece yapılacak bir şey kalmamıştı. Yarın sabah Scotland Yard'a telefon edip hemen birkaç polis memuru yollamalarını isteyecekti. Tam yemek odasından çıkarlarken saat kulesindeki çan gümbürtüyle gece yarısını çalmaya başladı. Son vuruşla birlikte bir gümbürtü ve ansızın yükselen tiz bir çığlık duydular. Korkunç bir gök gürültüsü evi sarstı. Tekinsiz bir müzik havada gezindi. Yukarı merdiven sahanlığındaki bir tahta kaplama korkunç bir gürültüyle patlayarak uçtu ve elinde küçük bir sandık, son derece solgun, bembeyaz görünüşlü Virginia sahanlığa adımını attı. Bir anda hepsi ona doğru koştular. Mrs. Otis onu tutkuyla kucakladı. Dük onu şiddetli öpücüklere boğdu. İkizler ise bu grubun çevresinde vahşi bir savaş dansı yaptılar. ''Yüce Tanrım, çocuk nerelerdeydin?'' dedi Mr. Otis. Çok kızmıştı. Onun kendilerine aptalca bir oyun oynadığını düşünüyordu. ''Cecil'le ben at sırtında bütün yöreyi 4 döndük, seni aradık. Annen korkusundan ölecekti. Böyle şakalar yaptığını görmeyeyim bir daha.'' ''Hortlağa şaka yapabiliriz ama değil mi? Hortlağa şaka yapabiliriz ama değil mi?'' diye bağırıyordu ikizler etrafta şamata yaparken. ''Canımın içi, Tanrı'ya şükür ortaya çıktın. Bir daha hiç yanımdan ayrılmayacaksın.'' diye mırıldandı Mrs. Otis. Tir tir titreyen çocuğu öpüyor, onun tarumar olmuş altın rengi saçlarını eliyle düzeltiyordu. ''Baba'' dedi Virginia sakin bir sesle. ''Hortlak'la birlikteydim. O öldü, gelip onu görmelisin.'' Çok kötü şeyler yaptı ama bütün o yaptıklarından dolayı üzüntü duyuyordu ve ölmeden önce bana güzel mücevherlerle dolu bu kutuyu verdi. Bütün aile dilleri tutulmuş gibi hayret içinde ona baktı. Ama kız son derece ağırbaşlı ve ciddiydi. Geri döndü, onları tahta kaplamadaki açıklıktan geçirerek dar gizli bir geçide soktu. Washington elinde masadan kaptığı bir mumla hemen arkalarından geliyordu. Gide gide üzerine paslı çiviler çakılmış büyük meşe bir kapıya vardılar. Virginia kapıya dokunduğunda kapı ağır menteşelerinin üzerine dönerek geriye doğru açıldı. Kendilerini alçak, kubbe tavanlı, penceresinin önünde demir ızgara olan küçük bir odada buldular. Duvara büyük demir bir halka çakılıydı. Buna da kadidi çıkmış bir iskelet zincirlenmişti. İskelet boylu boyunca taş zemine uzatılmıştı ve sanki uzun, üzerlerinde et kalmamış parmaklarıyla ulaşamayacağı bir yere konulmuş, eski dönemlerden kalma bir çukur tabaklı sürahiye erişmek ister gibiydi. Sürahi belli ki zamanında suyla doluydu, çünkü içini yeşil bir küf bağlamıştı. Tabakta bir avuç tozdan başka bir şey yoktu. Virginia iskeletin yanına diz çöktü ve küçük ellerini birbirine kavuşturarak sessizce dua etmeye başladı. O bunu yaparken geri kalanlar hayretler içinde sırrına şimdi vakıf oldukları bu korkunç trajediyi seyrediyorlardı. "Bakın!" diye haykırdı ikizlerden biri birdenbire. Odanın evin hangi cephesinde bulunduğunu keşfetmek için pencereden dışarıya bakmaktaydı. "Bakın, bakın! Kurumuş ihtiyar badem ağacı çiçek açtı. Ay ışığında çiçeklerini apaçık görebiliyorum."
"Tanrı onu bağışladı," dedi Virginia ciddi bir sesle. Ayağa kalktı, yüzü çok güzel bir ışıkla aydınlanmıştı sanki.
"Nasıl bir meleksin sen," diye bağırdı genç Duke ve kolunu onun boynuna dolayarak öptü Virginia'yı.